Ayrım 23.
Gencelilerin oğlu Mahmut da bu politikanın bir gereği olarak örgüte kazandırıldı. Amaç Genceli aşiretine sızmak, onlar aracılığıyla yörede yuvalanmaktı. Ama başaramadılar. Nikolas'ın anlattığı bilgiler örgütün bu defa yeni bir strateji denediğini gösteriyor. Reşad'ın öldürüldüğü Gövenle Mucur Ermeni köyleri. Onlar kendilerini Ermeni saymıyorlar ama kökenleri öyle. 1915 yılında toplu halde Müslümanlığı seçip eski inançlarını reddetmişler. Kimse de onlara karışmamış. Onlar da bu ülkenin saygın vatandaşları olarak yaşamışlar. Örgüt o iki köydeki vatandaşları kışkırtmak için 78 yıl önce işlenen cinayetlerin aynılarını gerçekleştirerek unutulmuş bir olayın intikamını aldığını göstermek istiyor. Böylece o vatandaşlarımızın arasından yandaş bulmak, onlar aracılığıyla da yeni alanlar kazanmak istiyor. Yüzbaşı sözünü bitirirken az önceki asker elinde bir tepsiyle çıka geldi. Tepsinin üstünde küçük bir şeker kavanozuyla dumanı tütmekte olan açık sarı renkte bir sıvının konulduğu iki çay bardağı duruyordu. Askerin yaklaştığını görmesine karşın devam etti yüzbaşı. Adamlardaki kurnazlığı düşünebiliyor musun? Bölgeye yerleşebilmek için 78 yıl önceki olaydan bile yararlanmaktan çekinmiyorlar. Asker masaya yaklaşınca durdu. Komutanının konuşmasını kesmeye cesaret edemeyerek beklemeye başladı. Esra'nın gözleri de beklemekte olan askere kaymıştı. Sonunda yüzbaşı, "Getirdin mi, koysana masaya," diyebildi. Asker terbiyeli bir tavırla yaklaştı. Bardaklardan birini alarak konuğun önüne koyacakken ayağa kaydı, dengesini kaybederek elindeki sıcak zahteri olduğu gibi Esra'nın üzerine döktü. Genç kadın can havliyle "Ay!" diye bağırarak ayağa fırladı. Açık yeşil gömleğinin bir bölümü, bej renkli keten pantolonunun sağ üst kısmı koyu bir lekeyle kaplanmıştı. Esra ile birlikte fırlayan yüzbaşı "Ne yaptın, dikkat etsene," diye çıkıştı yere. Genç asker hazır ol vaziyeti almıştı, çıt çıkarmadan dinledi komutanının azarlamasını. Yüzbaşı konuğuna yaklaşarak "Canın çok yandı mı?" diye kaygıyla sordu. Esra gömleğini ve pantolonunu parmaklarıyla çekiştirerek tenine değmesine engellemeye çalışıyordu. Yeniden ere döndü yüzbaşı. "Su yetiştir," diye bağırdı, "çabuk ol." Esra'ya baktı, birden kararını değiştirdi. "En iyisi eve gidelim." "Bir şeyim yok, ben iyiyim," dedi Esra ama acıyla kasılan yüzü öyle olmadığını söylüyordu. "Eve gidelim, soğuk suya tutarsın, acın azalır." Direnmedi Esra, lojmanın girişine yürüdüler. Ne yapacağını bilemeyen asker korkuyla arkalarından baka kalmıştı. Yüzbaşının dairesi giriş katındaydı. İçerisi oldukça düzenliydi ama canı yanan Esra'nın bunu fark edecek hali yoktu. Eliyle yarı aralık kapıyı gösteren Eşref, "Banyo orada," dedi aceleyle. "Sen gir, ben temiz havlu getireyim." Banyoya girer girmez pantolonunu, gömleğini çıkardı Esra. Duş bölmesine geçerek suyu açtı. Karnının sağ tarafıyla bacağının üzerindeki kızarıklığa doğru akıtmaya başladı suları. Önceleri ılık olan su giderek serinlemeye başladı. Su serinledikçe Esra'nın acısı azaldı. Birden banyonun kapısını aralık bıraktığını anımsadı, suyu kapatıp hızla geriye döndü. Yüzbaşı ortalarda yoktu. Üzerinden suları aka aka kapıya yaklaştı. Kapıyı iterken yüzbaşının sesi duyuldu. "Havluyla birlikte giyecek bir şeyler getirdim. Kapının yanına bırakıyorum, alırsın." Dışarıdaki seslerden yüzbaşının elindekileri kapının kulpunu astığını anladı. Bir süre bekledi, sonra kapıyı aralayarak havluyla giysileri içeri aldı. Çamaşırlarını da çıkararak yeniden duşun altına girdi. Saçlarını ıslatmamaya özen göstererek acısı hafifleyinceye kadar orada kaldı. Duştan çıktığında yanan yerleri hala sızlıyordu ama acısı biraz hafiflemişti. Havluyu alıp lavabonun önünde kurulanmaya başladı. İyice kurulandıktan sonra sağ bacağıyla karnını yeniden gözden geçirdi. Kızarmışlardı ama kabarma yoktu. Ucuz atlattık diye düşündü. Çamaşır makinesinin üzerine attığı pantolonuyla gömleğine baktı. Yıkasa mıydı? Zahterin döküldüğü yerleri suyla ıslattı. Balkona asar asmaz kururdu. Çamaşırlarını giydi, Eşref'in getirdiği ince pamuklu pijamayı ayağına, gül kurusu rengindeki tişörtü de sırtına geçirdi. Belli belirsiz, tanıdık, hoş bir koku çalındı burnuna. Tişörtten mi geliyordu, belki de pijamadan. Hayır, deterjan kokusu değildi, tıraş losyonu gibi. Birden anımsadı, bu Orhan'ın kullandığı parfümdü. Demek Eşref de aynı kokuyu kullanıyordu. Aynada yüzüne bakarken kendini bir tuhaf hissetti. Hoşlandığı erkeğin banyosundaydı, onun giysilerinin içindeydi. Sevişme sonraları Orhan'ın pijamasının üstünü giydiğini anımsadı. Kocasının düğmeleri açık pijamanın arasından görünen göğüslerine, bacaklarına hayran gözlerle bakmasını gururla izlerdi. Sahi bir erkekle sevişmeyeli ne kadar olmuştu? Bakışları yeniden aynadaki yüzüne kaydı. Yanaklarındaki kızarıklığı, gözlerindeki tuhaf ışıltıyı sevmemiş olacak ki, saçmalama Esra diye söylendi. İşleri daha da karıştıracak davranışlara girmemeliydi. Ama içinde, derinlerde uyanan o gizli istekten kurtulması kolay değildi. Üzerine bol gelen tişörtün yumuşak kumaşına dokundu. Yüzbaşının uzun parmaklı esmer ellerini düşündü. Yanaklarındaki sıcaklık bütün bedenine yayılmaya başlamıştı. Birden kendini toparladı. Neler düşünüyordu? Böyle bir şey yapmamalıydı. Hayır, hayır diye çıkıştı kendi kendine. Daha Eşref'i doğru dürüst tanımıyordu bile. Üstelik başlarında bu kadar sorun varken. Sanki içinde uyanan isteği alıp götürecekmiş gibi musluğu açarak yüzünü yıkamaya başladı. Kurulandıktan sonra hiçbir şey düşünmemeye çalışarak ıslak giysilerini alıp dışarı çıktı. Salona ilerledi. Tam köşeyi dönerken yüzbaşıyla burun buruna geldi. O kadar yakınlardı ki birbirlerinin soluklarını hissedebiliyorlardı. O koyu renkli gözlerle defalarca karşılaşmış olmasına karşın ilk kez Eşref'in bakışlarında hiç tanımadığı bir ifade gördü. Elindekilerini bırakarak adama sarıldı. Kısa bir duraksamadan sonra yüzbaşı da onu kucakladı. Sanki bedenlerini birbirine yaslanarak tanıyacaklarmış gibi bir süre öylece kaldılar. Yüzbaşının hafif terle karışık parfümünü yeniden duydu Esra. Kalbi genç bir kız gibi heyecanla çarpmaya başlamıştı. Yüzbaşı bunu hissetmiş gibi usulca kıpırdandı, genç kadının yüzünü görünceye kadar geri çekildi, sonra omuzlarından yakalayarak dudaklarına uzandı. 19. tablet. Elini şefkatle okşadım, yüzüne, gözlerine sevgiyle baktım ama bedenimi ondan uzak tutmaya çalıştım. Çünkü onu öpmekten, giysilerimi çıkarmaktan, onunla sevişmekten, yeniden başarısız olmaktan korkuyordum. Bütün bunları biliyordu Aşmunikal. Tatlı sözlerle, cesaret verici bakışlarla, küçük dokunuşlarla beni rahatlatmaya çalışıyordu. Ama bu hiç de kolay değildi. Durmadan konuşuyorduk, birbirimize masallarla, destanlarla, şiirlerle dokunuyorduk. Bedenlerimizle değil, sözcüklerle sevişiyorduk. Şu anda tabletleri yazdığım kütüphanedeki bu küçük oda tuhaf aşkımızın tek tanığıydı. Bu odaya ilk kez büyük babam Mitanova götürmüştü beni. O zaman saray baş yazmanı olan Mitanova ilk kez orada göstermişti bana kil karmayı, tabletlere çivi yazısı yazmayı. Mitanova'nın yazmanlıktan uzaklaştırılmasından sonra babam ara rastla girmiştim oraya. Kaç kez güneş batana kadar tablet yazarak babama yardım etmiştim. Bu küçük odada krallara gizli metinler yazılmış, anlaşmalar düzenlenmişti. Ama gizli bir aşka mekan olabileceğini ne büyük babam Mitanova ne babam Araras ne de ben Patasana düşünmüştük. İnsan tanrı değil ki her şeyi düşünsün, önceden bilsin. Düşünmediğimiz, önceden bilemediğimiz olmuş, bu küçük oda Aşmunikal'la benim aşk odamıza dönüşmüştü. Aşmunikal hemen her gün kütüphaneye geliyordu, Laimas'tan kurtulduğumuz her fırsatta küçük odaya atıyorduk kendimizi. Böyle sürseydi çok geçmeden Kral Pisiris aşkımızı öğrenirdi. Ama bir gün dinsel bir metin almak için kütüphaneye gelen başrahip Valvaziti bizi gördü. Geçmişimizi bilen Valvaziti bizi görür görmez durumu anladı. Ve o gece üşenmeyerek bizim eve kadar geldi. Aşmunikal'la aramızda bir ilişki olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. İnanmadı ama yüzüme de vurmadı. Yalnızca beni şu sözlerle uyardı. Araras'ın oğlu, kralımızın ailesinden olan o kızla ilişkim yok diyorsun bana. Oysa gördüklerim tam tersini söylüyor. Yine de sana inanmak istiyorum. Çünkü sen gelecekte bu ülkenin yazgısını belirleyecek kişilerden biri olacaksın. Aklın, görgün, bilgin, kralın emrinde olacak, halkın mutluluğu için kullanılacak. Aşkın nasıl yakıcı, nasıl vazgeçilmez, insanı mutluluktan çıldırtan bir duygu olduğunu bilmez değilim. Ama aşk kışın açan bir güneşe benzer ya da yazın sıcağında ansızın dökülüveren tatlı sağanağa. Ne kadar delice bir güzelliğe, yaşamı soluk soluğa yaşatan bir tutkuya sahip olsa da geçicidir. Nasıl ki kışın açan güneşin ömrü kısacıksa, nasıl ki yazın yağan sağanak toprağı bile doğru dürüst ıslatmadan kesiliverirse, aşk da birdenbire bitiverir. Böylesine geçici bir duygu için tanrılarını, kralını gücendirmenin anlamı yoktur. Sen sen ol, bu hastalıklı duygudan uzak dur. Genç bir kadının seni kışkırtmasına izin verme. Güzel bir kısrak gördüğünde azgınlaşan vahşi bir aygırdan farklı olduğunu göster. Soyuna, baban Araras'ın onuruna gölge düşürme. Valvazite'nin sözleri bir an için yüreğime korku saldı ama Aşmunikalı düşününce tedirginliklerim kırağı gibi uçup gitti. Yaşlı rahibin gözlerine bakarak yalan söylemeyi sürdürdüm. Böylece onu atlattığımı düşünüyordum. Ama deneyimli Valvazite bana inanmamıştı. Bir ay sonra babam Araras seyahatten dönünce olanı biteni ona anlatmış. Zaten devlet işleri nedeniyle yeterince sıkıntılı olan zavallı babam, yaralı bir domuz gibi burnundan soluyarak beni karşısına alıp sorguya çekti. Ne sorarsa yalan söyledim, Aşmunikal'a duyduğum aşkı, yaşadıklarımızı inkar ettim. Babam inansın mı inanmasın mı bilemedi. Ama ülkenin bu zor durumunda bir de benim gönül işlerimin başına bela olmaması için işi şansa bırakmadı. Benim saraya girişimi yasakladı. Bundan sonra Aşmunikal'a bizzat kendisi Akatça öğretecekti. Böylece biricik aşkım, kalbimin sevgilisi, bu toprakların en güzel ve en akıllı kızını görmek benim için imkansız hale geldi. Öz babama lanetler okuyarak Aşmunikal'a ulaşmanın yollarını düşündüm. Yeniden görüşmemiz için çareler aramaya başladım. Ama bulamadım. Babam aşkımızı hoyratça yolup atmıştı. Kralının onuruna gölge düşürecek en ufak bir söylentiye bile dayanacak hali yoktu. Üstelik ülke komşu krallarla tehlikeli bir oyuna girmişken. Ama babam Araras'ın çabası boşunaydı. Sonsuza kadar ayrılmamız için tanrılar bedenlerimizi kütüphanedeki küçük odada yeniden buluşturacaklardı. 20. Bölüm. Eşref'in ne zamandır yalnız yattığı iki kişilik yatağında çıplak bedenleri yan yana uzanmıştı. Hızlı solumalar, derin iç çekişler, bedenlerini sarsan kasılmalar sona ermiş, tenlerindeki ter tanecikleri perdenin arasında süzülen ılık rüzgarın yumuşak dokunuşuyla kurumaya başlamıştı. Tuhaftır, hiç yabancılık hissetmiyordu Esra. Oysa bir erkekle ilk yattığında rahatsız edici bir duyguyla kalkardı yataktan. Bir tür kirlenmişlik, bir tür yabancılık. Şimdi yanında çırılçıplak bir erkek varken tedirginlik ya da utanç değil, gevşeme, rahatlık ve mutluluk duyuyordu. Sevim'in söylediği bu olsa gerek diye düşündü. Bir kadına doyurucu bir sevişme kadar iyi gelen bir şey yoktur. Başını çevirince Eşref'in uzun kirpiklerinin arasından kendisini izlediğini gördü. Uzanıp kısa saçlarını sevgiyle okşadı. "Ne kadar rahatsın," dedi Eşref. "Sanki 40 yıllık sevgilim gibisin." Esra hızla geriye çekildi. Gözlerinde öfke kıvılcımları belirmişti. "Ne demek istiyorsun?" Yüzbaşı uzanıp onu belinden yakaladı. "Dur, hemen kızma. Rahat olman hoşuma gidiyor." "Kızmadım," dedi yeniden uysallaşan Esra. "Ama beni yanlış değerlendirmeni istemem." Yüzbaşı hiçbir şey söylemeden onu kendine çekti, öpmeye başladı. Esra yeniden sevişmeye başlayacaklarını sandı ama yüzbaşı kollarını gevşeterek gözlerine baktı. "Neden ben?" Esra gevşeyen kolların arasından sıyrıldı. Ne biçim soru şimdi bu böyle? Merak ediyorum işte dedi. Başını genç kadının karnına yaslamıştı. Ne var bunda? Esra'nın dudaklarında muzur bir gülümseme belirdi. Belki Memduh abinin etkisidir diye uydurdu. Memduh abi de kim diye söylendi. Memduh abi benim çocukluk aşkım diye yalanını sürdürdü. 7-8 yaşlarındaydım, o 21 filan. Heybeliada'daki Deniz Harp Okulu'nda okuyordu. Yan komşumuzun oğlu, üniformasına hayrandım. Ama onlarınki beyaz. Biliyorum, ne fark eder, beyaz ya da yeşil hepsi üniforma değil mi? Eşref bozulur gibi olmuştu. Yani başka birini anımsattığım için mi? Şaka şaka diyerek dudaklarına şefkatli bir öpücük kondurdu. Neden sen bilmiyorum. Sende beni çeken bir şey var ama nedir anlayamadım. Yanıt hoşuna gitmişti Eşref'in, uzanıp göğüslerini öpmeye çalıştı. Esra eliyle göğüslerini kapatarak engel oldu. Yapma. Yüzbaşı uysalca geri çekildi ama bakışları üzerindeydi. Farkında mısın dedi, sen de kendinle ilgili hiçbir şey anlatmadın bana. Neyi merak ediyorsun? Kocanı, ondan neden ayrıldın? Samimi değildi dedi Esra, adeta hiç düşünmeden söylemişti bunu. Durmadan beni sevdiğini söylüyordu, güya üzerime titreyip duruyordu. Sustu, gözleri karşıdaki duvarda sabitlenip kalmıştı. Ama, dedi yüzbaşı sözlerini sürdürmesi için eliyle Esra'nın omuzuna dokunarak. Ama aslında beni sevmiyordu dedi dalgınlığından sıyrılan Esra. Sever gibi yapıyordu. Bunu nasıl anladın? Hamile kalmıştım dedi Esra. Eşref onun gözlerinin dolduğunu gördü. Ama Esra'nın ses tonu hiç değişmemişti. İkimiz de istiyorduk çocuğu. Orhan her zaman olduğu gibi benden daha hevesliydi, sanki çocuğu benden daha çok istiyor gibiydi. Üstüme titriyordu. Birazcık ağır bir şey kaldıracak olsam yapma yapma diye atılıyordu. Beslenmeme dikkat ediyor, yiyeceklerimi kendi eliyle hazırlıyor, sigara içmemem için bana yalvarıyordu. Onun bu tavrından zaman zaman bunalsam da ne yalan söyleyeyim genellikle hoşuma gidiyordu. Bazen onun duygularından kuşkulandığım, davranışlarını yapmacık bulduğum olurdu. Ama kuşkum uzun sürmezdi. Orhan böyleydi, benimle ilgilenmekten, beni şımartmaktan büyük mutluluk duyardı. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Hamileliğimin 5. ayında Orhan'ın uluslararası bir konferans için Ankara'ya gitmesi gerekti. Onun kariyeri için önemli bir adımdı bu. Dünyanın tanınmış arkeologları katılacaktı toplantıya. Aylardır bu konferansta yapacağı konuşmaya hazırlanıyordu. Konferans 3 gün sürecekti. Orhan'ın konuşması ilk gündü. Ben de onun kadar heyecanlanıyor, konuşmasının alacağı tepkiyi merakla bekliyordum. O gün akşam üzeri aradı, sevinç içindeydi. Konuşması büyük alkış almış, ilgi toplamıştı. Onun adına çok sevindim. Yerimde duramıyordum, bu güzel haberi vermek için bir alt sokağımızda oturan Behice Hoca'ya gitmeye karar verdim. O coşkuyla apartmanın merdivenlerini hızla inerken ayağım kaydı. Alttaki sahanlığa kadar yuvarlandım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Başucumda annem vardı. Ne olduğunu sordum, iyi olduğumu söyledi ama gözleri yaş içindeydi. Hemen bebek geldi aklıma. Bebeğimi düşürmüştüm. İçimde bir boşluk hissettim. Sanki benden bir parça koparılmış, içimden bir şeyler çalınmıştı. Ağlamak istiyordum ama kendimi tuttum. Orhan'ı sordum. Ona haber verdik dedi annem. Bizzat kendi konuşmuştu damadıyla. O da çok üzülmüştü. Ne zaman geliyor diye sordum. Konferansı çok önemliymiş dedi annem. Senin iyi olduğunu duyunca sonuna kadar kalmaya karar verdi. 2 gün sonra dönecekmiş. Gülmeye başladım. Kahkahalarla gülüyordum. Aklımı kaçırdığımı zanneden annem hemen doktorlara koşturdu. Ama ben normaldim. Yalnızca sinirlerim boşanmıştı. Annem doktorlarla birlikte geri döndüğünde ağlamaya başlamıştım. Doktorlar yatıştırıcı bir iğne yaptılar, anneme de tepkimin normal olduğunu söylediler. Çocuğunu yitiren anne adaylarında bu tür depresyonlar olurmuş. Akşam telefonla aradı Orhan. Anneme uyuduğumu söylemesini rica ettim. Ankara'dan dönünceye kadar onunla hiç konuşmadım. Bozulduğumu anlamıştı. Döner dönmez hayatımlı canımlı cümleleriyle af dilemeye başladı. O ne kadar gönlümü almaya çalışırsa ben o kadar uzaklaşıyordum ondan. Her sözcüğü, her davranışı batar olmuştu. O hastanede çocuğumla birlikte ona duyduğum sevgiyi de yitirmiştim. 6 ay sonra da ayrıldım zaten. Bir süre suskun kaldıktan sonra başını kaldırıp yüzbaşıya baktı. İşte böyle dedi dudaklarında acı bir gülümsemeyle. Ona bir şans daha vermeyi düşünmedin mi hiç diye sordu yüzbaşı. Düşünmedim. Yaşadıklarımız çok sahteydi. İşin kötü yanı Orhan'ın kendini de kandırıyor olmasıydı. Adam beni sevmiyordu ama nedense bunu kabul etmek istemiyordu. Sanki bunu kabul ederse dünyanın sonu gelecekti. Belki de seni gerçekten de seviyordu. Ama o an mesleği, görevi ağır basmıştı. Çok sevdiği karısı hastanedeyken mi? Daha doğmadan üzerine titremeye başladığı çocuğunu yitirmişken mi? Yüzbaşı yanıtlamadı. Bir süre ikisi de sustular. Belki de dedi Esra, üzerime o kadar düşmemiş olsaydı onu affedebilirdim. İnsan bazen büyük yanlışlar yapabilir. Ama Orhan samimi değildi. Ne bana ne de kendisine gerçek duygularını itiraf etmiyordu. Bunun yerine iyi koca rolünü oynamayı benimsemişti. Onun için hiçbir şey yapamazdım. Ayrılarak hem ona hem kendime iyilik yaptım. Anlıyorum dedi yüzbaşı. Sanırım doğrusunu yapmışsın. Doğrusunu yaptığımı biliyorum. Yüzbaşı hayranlıkla bakıyordu ona. Kendinden bu kadar emin olman ne güzel. Bu doğru değil dedi Esra. Yanağını yüzbaşının avucuna bastırmıştı. Ben aslında... Hayır diye sözünü kesti yüzbaşı. Sen tanıdığım kadınların en güçlüsü, en kendine güvenenisin. Esra yutkundu, gözyaşlarını daha fazla tutamadı. Yüzbaşıya sarılarak ağlamaya başladı. Esra'nın ağlaması geçene kadar Eşref onun asi kumral saçlarını sevgiyle okşadı. Sonra başını kendine çevirip gözlerinin ucuna küçük öpücükler kondurmaya başladı. Dudakları Esra'nın ateş gibi yanan yüzünden aşağıya inerek genç kadının hafifçe aralanmış ağzını buldu. Tutkuyla kenetlendiler. Kendilerine geldiklerinde hava iyice kararmıştı. Bakışları pencereye kayan Esra, "Oo, vakit geç olmuş," dedi uykulu bir sesle. "Artık gitmeliyim." Eşref düş kırıklığına uğramış gibiydi. "Gidecek misin? Yemeği birlikte yiyeceğimizi sanıyordum." "Gitsem iyi olur," dedi Esra. Aslında gitmeyi istemiyordu. "Kazıdakiler seni mi bekliyor?" "Beklemiyorlar ama." "Aması?" "Bütün gün ortalıkta yoktum." "Birkaç saat geç gitsen." Birkaç saat geç gitse kıyamet kopmazdı ama nedenini kendi de bilmeden çıktı yataktan. Yüzbaşıya beni anla dercesine bakarak giysilerini aramaya başladı. Bahçedeki lambaların ışığı içeri vuruyor, Esra'nın dik omuzlarını, küçük ama biçimli memelerini, gergin karnını, kadınlık organının üzerindeki tüyleri, uzun bacaklarını aydınlatıyordu. Yüzbaşı ona dokunmak için dayanılmaz bir istek duydu. Ama kendini tuttu, yüzünü asarak yatakta oturmayı sürdürdü.